Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun kıymetli seyircilerimiz. Siyer-i Nebi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bakımdan güzel, her bakımdan örnek alınması gereken ve müminin imanını ortaya çıkaran hayati özelliklerini ve bizim için hayati ehemmiyet taşıyan siyer programına, sohbetine tekrar inşallah başlıyoruz. Ayasofya Camii'nden, Cami-i Kebir olarak bilinen bu mübarek mekandan sizlere seslenmenin, sizlere hitap etmenin ayrı bir manevi sorumluluğu da üzerimizde tabii ki. Bunu da ruhen hissediyoruz. Ve kıymetli hattatımız Hafız Hüseyin kardeşimiz şu anda Efendimizin yine bir ismini hazırlıyor ve bu ismi şerifi inşallah programın sonunda her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmış olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı saadetinden bahsederken ve Ramazan'a uygun şöyle bizlerle beraber bu sohbeti yapmanızı arzu ederken ciddi şekilde neleri anlatacağımız noktasında biraz böyle uğraştık, didindik. Birçok şey eksik kalacak muhakkak. Biz hatırlatmamızı yapmış olalım tekrar. Maksadımız burada size Efendimizin hayatını sevdirmek için lazım olan, yazılmış olan eserleri okumaya teşvik etmek. Sevdirmek de haddimize değildir. Fakat bunu çok güzel bir şekilde insanlara hazırlayan kaynaklara yönelmemiz, onları okumamız, onlar için evlerde, toplantılarımızda bir program ayırmamız için bir vesile olsun diye düşündük ve işte şimdi buradayız. Bu sebepten dolayı da bazı şeyleri anlatmazsak çokça duyulan mevzular olduğu için işte Efendimizin Bedir, Uhud kazası, Hendek kazası gibi şeyleri anlatmadığımızda sanki bir şeyler eksik kalacak diye düşünebiliriz. Ama sizi temin ederiz ki Efendimizin hayatı saadetinde binlerce, her biri de bir kıymet ifade eden, hususi kendine mahsus kıymet ifade eden mevzularla dopdolu. Ve en önemlisi de siyer okunurken, Efendimizin hayatı takip edilirken, şu anda ruhen irtibatlı olduğumuz Zat-ı Ali'den, ümmeti olmakla şereflendiğimiz Hazreti Fahri Alem'den bahsettiğimiz hiçbir zamanda unutulmamalı. İşte bu niyetle bugünkü konumuz Uhud. Uhud veya Uhud. Uhud denildiğinde kelime manası olarak da birliği, birlik olmayı ifade ediyor. Fakat ümmeti Muhammed'in çok ağır bir imtihanı Uhud, hakikaten bakıldığında içinde fetihleri, acıları, hüznü hepsini harmanlamış ve Efendimizin başta olması münasebetiyle, Efendimizin ümmetinin başında olması münasebetiyle tekrar birliğini kazanmış bir ruhun adı aslında Uhud. Uhud nasıl cereyan etti? Uhud kazasını şöyle bir hızlıca yine programın formatına, sohbetimizin tarzına uygun olarak hızlıca geçelim ve şöyle aktaralım. Efendim biliyorsunuz Bedir gazasına sebebiyet veren bir kervan vardı. Şam'dan yola çıkmıştı. 1000 develik bir yükü vardı. Sermayesi de 50.000 altındı. Kayıtlar böyle söylüyor. Bedir gazası Müslümanların muzafferiyetiyle neticelendiğinde, fakat bir şekilde de artık kervanla değil de müşrik ordusuyla karşılaşıldığından dolayı kervan yükünü Mekke'ye getirmişti. Fakat Mekke'ye getirince Ebu Süfyan bu kervan yükünü Darun Nedve'de topladı ve Darun Nedve'de biriktirdikten sonra, yani taksimatın olması için biriktirdikten sonra, şöyle bir Mekke'nin durumu nedir görmek için de nabız yokladı. Bu arada kervanda payı olan, oraya sermaye aktarmış olan, mal koymuş olanlar bir şekilde Ebu Süfyan'a geldiler ve dediler ki biz yakınlarımızı Bedir'de kaybettik. Bunun intikamını alalım. Biz şimdi para pul istemiyoruz. Bütün bu parayı, kazanılan efendim sermayeyi, miktarı neyse hepsini yeni bir ordunun kurulmasına teksif edelim, harcayalım. Ebu Süfyan buna çok memnun oldu. Zaten Müslümanlara karşı müşrikleri kışkırtmak için başı çekenlerden birisi de karısı Hint'ti. Hint artık velidin vesairenin kendi akrabalarıyla alakalı intikam hissiyle dolu olduğu için onların intikamını almak üzere kan davasını pohpohluyordu. Zaten bir yerde kan davasına artık kadınlar karışırsa, anneler, bacılar, kızlar, bunlar da karışır. Sütüm sana haram olsun, nikahımdan düşersin. Ben bundan sonra eğer onun intikamını almazsa benden de hanımlık, karılık bekleme gibi böyle iptidai hareketler yapılırsa dikkat edin tarihte hep kan davaları şiddetle devam etmiştir. İşte bundan dolayı kıymetli kardeşlerim, Hint ve beraberindeki bazı müşrike kadınlar küffarı, müşrikleri utanmıyor musunuz? Siz de hangi yüzde burada oturuyorsunuz? Bu zillet size yetmiyor mu? Yazıklar olsun, siz de adam mısınız gibi bir şekilde İslam ordusunun üzerine yürümek için zaten onları kışkırtıyordu. Bu kışkırtmalarla beraber ordu hazırlığı başladı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok kıymetli amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh Müslüman olmuştu ve İslam olduğunu saklıyordu. Bir bahaneyle benim şimdi zaten yorgunum, zaten sıkıntılarım var. O işte neyse artık bir şekilde kendi başından bu insanları savdı ve savaşa katılmayacağını da onlara söylemiş oldu. Fakat hemen akabinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir name hazırlattı. Çabuk gitsin diye Gıfar oğullarından birisini de devreye soktu. O ulak 3 günde hemen Medine'ye bu evrakı ulaştırdı. Hatta efendim hep anlatıyorum, bazen böyle detayları da veriyorum. Sebebi şu: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı saadeti bütünüyle tespit edilmiştir efendim. Bütün detaylarıyla. Hiç bu kadar iyi bilinen bir zat henüz dünya üzerinde yoktur, bilinmemiştir, gelmemiştir. Her şeyiyle bilinen, her şeyiyle aşikar ortada, bütün kaydı kuydu bilinen bir zattır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Übey bin Kâb'a mektubu okuttu. Şimdilik bu mevzunun aramızda kalması lazım buyurdular. Kuba'daki köye doğru geldiler. Ashabıyla bu mevzuyu istişareye başladılar. Böyle böyle küffar ordusu üzerimize gelmek için hazırlık yapıyor, ne yapacağız, haberdar olun şeklinde uygun bir biçimde onları ikaz ettiler. Ve gün geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl müşriklerle mücadele edeceği hususunda istişare etmezden evvel şunu buyurdular: bana bir rüya gösterildi. Rüyamda bazı sığırlar kurban edilmiş, kesilmiş, kılıcımın ucunda bir gedik açılmış, üzerimde bir zırh var, zırhın içerisine de elimi sokuyorum. Sahabe-i kiram hayretle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyerek, tabi rüya tabiri yapacak halleri yok Efendimizin yanında, böyle hayretle baktılar. Yani ya Resulallah, ne buyurursunuz? Ben o sığırları ashabımdan bazı kişilerin şehit olacağına yordum. Kılıcımdaki açılan gediği ehli beytimden, dikkat buyurun efendim, ehli beytimden bir kişinin şehit olacağına tevil ettim. Zırhı Medine ve elimi içine sokmamı da Medine'nin içinde kalmam gerektiği hususunda bir ikaz olarak anladım buyuruyor. Yani biz müşriklerle dışarıda karşılaşmayalım, Medine müdafasına geçelim. Medine zaten dar sokaklardan oluşuyor. Dışarıda da hemen bir bölgede tamamen taşlık bir arazi var. Bir tarafta dağlık bir arazi var. Diğer bir tarafta sık hurmalıklar var. Oradan çıkıp Medine'ye doğrudan girmeleri zor. İçeri girdiklerinde de bir şekilde damlanın üzerinden okçularla vesaireyle orduyu püskürtmek mümkün. Aslında çok başarılı bir strateji. Bunu niye söylediğimi de kıymetli seyircilerimiz aktarmış olayım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyayı tabir ederken o rüyanın hayattaki karşılığını da tevil ve tabir ederek ashabını ikna ediyor. Bu çok mühim bir mesele. Siyer-i Nebi'yi çok doğru ve dikkatli olarak incelememiz icap eder. Bu şekilde de istişare ediliyor. Fakat o istişare heyetinin içerisinde ve bu sözlere şahit olan cemiyet meclis içerisinde Bedir'e çok katılmak istediği halde katılamayan yiğitler vardır. Ayrıca en başında Hazreti Hamza da bulunmaktadır. Ve Hazreti Hamza birden şöyle bir çıkışla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Vallahi ya Resulallah, ben kadınlar gibi böyle Medine'de oturup düşman bekleyemem. Benim şanıma yakışmaz. Biz Müslümanlar olarak onlara mukavemet edelim, çıkalım, hadlerini bildirelim. Ben bu şekilde oturmayı reddediyorum. Hatta yemin olsun ki onlarla karşılaşıncaya kadar, dışarıda savaşıncaya kadar ne yiyeceğim ne içeceğim." Buyurarak meclise bir anda bu şekilde fikrini ishar etmiş oldu. Bu arada yiğitlik, cengaverlik isteyen Bedir'e katılamayanlar vardı. Medine'de kaldıklarında hani savaşa gidiyor gibi olmayacaklardı. Onlar da aynısını söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabisini dinliyordu sabırla. Çok dikkat edilecek noktalar, bu noktalar kıymetli dostlar. Yani cenk meydanından daha ehemmiyetli desem herhalde yeridir. Çünkü bu eğer oradaki cenk meydanı, cihat meydanı bir amelse, şu anda konuştuklarımız niyet faslı. Niyetin düzgünlüğü amelin derecesini ortaya çıkartacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine'nin yine eşrafından, sözü dinlenir olan zatlardan bazıları şöyle diyorlar: "Ya Resulallah, evet Hamza böyle çıkıştı, yiğitler de biraz heyecanlı ama işin şöyle bir doğru tarafı da var. Biz Medine'de çok daha güçsüzken, aramızda kan davaları, kan savaşları olduğu zaman bile çıkıp düşmanlarımızla karşılaştık. Şimdi çok daha kuvvetliyiz. Aramızda kan davası falan bitmiş. Hepimiz bir vücut, yek vücut haline gelmişiz. Şimdi tam da düşmanı karşılayacak bir zamandır" diyerek fikirlerini beyan ediyorlar. Bu arada da tabii Abdullah bin Übey denilen münafıkların başı olan şahıs da "Evet evet, Medine'de kalmak çok iyidir" deyince, zaten sevilmeyen ve münafıklığı artık neredeyse tescilli olan bu kişi de böyle konuşunca bir anda konuşmanın şekli Medine'nin dışına doğru çıkmaya yönleniyor. Efendimizin muhteşem sözü. "Peki olur. Eğer sabrederseniz, teslim olur, yani söz dinleyerek, itaat ederek sabrederseniz böyle de muvaffak olmanız mümkündür." Müthiş bir cümledir bu. Tarih okumasını, metin okumasını, Efendimizin davranış şeklini, üslubunu, fıtratını yakinen bilenler için, takip edenler için müthiş bir sözdür. Evet, velhasıl karar verilmişti. Efendimiz "peki" dedi. Sahabisinin içtihadına tabi oldu. "Ben peygamberim, beni dinleyeceksiniz" buyurmadı. O istişarenin neticesinde, madem ki Efendimiz'in müsaade ettiği çerçevede, Efendimiz göz ardı edilmeyerek, madem ki istişare edildi, o halde kabuldü. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Efendimiz'e bir şekilde refakat ettiler. Aleyhissalatü vesselam zırhını giymek üzere hane-i saadetine geçti. Bu sırada ashab kendi arasında birden Efendimizin kabulüyle böyle bir şaşkınlık içerisindelerdi. Ve bazıları şöyle dediler: "Yahu siz dikkat etmediniz mi? Efendimiz Medine'de kalmamız gerektiğini alenen söylemiş gibiydi. Rüyasını beyan etti. Fikrini de beyan etti. Biz gayet güzel, yani böyle dinliyormuş gibi yapıp Efendimiz'e ters düştük. Yapmayalım böyle" deyince, ama Hamza vesaire falan mevzuları da olunca Hamza da durumu anlayacaktır diyerek istişare ettiler. Medine'de kalalım düşüncesine geldiler. Tabii nasıl geleceklerdi, nasıl bunu bir şekilde aktaracaklardı? Şöyle kararlaştırdılar. Efendimiz birazdan zırhıyla çıktığında bizler diyelim ki ya Resulallah tamam biz düşündük aramızda Medine'de kalacağız. Öyle deriz ve bu şekilde hallederiz diye düşündüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birazdan ashabının yanına zırhlı bir şekilde çıktılar. Ve dediler ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Biz düşündük sizin istediğiniz gibi olsun Medine'de olalım. Efendimiz buyurdu ki hiçbir peygamber zırhını savaşmadan çıkarmaz. Savaş için giydikten sonra bir zırhı onun hakkı düşmanla cenk etmektir. Cenk etmeden zırhı çıkartmak asla bir peygambere, bir cengavere yakışmaz diyerek artık istişare bitmiştir, karar alınmıştır. Tam da ayeti kerime böyle değil mi kıymetli dostlar? Fe izâ azemte fetevekkel alallah. En önce işinde istişare et, karar alındıktan sonra da artık ne yap? Bir şekilde artık azmet ve o doğrultuda yoluna devam et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Uhud mevkine doğru yola çıkılacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok büyük bir şeyi yoktur. 1000 kişilik gibi çıkmıştır. Karşı taraf 3000 kişidir. Belli bir yere gelince münafıkların başını çekenler aralarında hemen bir kulis yapacaklar. Geriye çekilecekler. 300 kişi birden bir anda ayrılacaktır. 700 kişidir. Ümmeti Muhammed'in ordusu 700 kişidir. Şu anda dini rahatlıkla yaşayan bu ümmetin ordusu Uhud'da o gün 700 kişidir. Ve çoğu zırhsızdır. Hatta araya çocuklar girmek istemiştir. Efendimiz onları boylarını yükseltmek için taşın üzerine çıkanlar bile vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları göndermiştir geriye. Bu şekilde çıkılmış. Uhud mevkinde Cebeli Uhud denilen Uhud dağının eteğindeki yerde ordu konuşlanmış vaziyettedir. Ki Efendimiz daha evvel gönderdiği habercisiyle Medine'ye yaklaşıldığı haberini almış idi. Ve o istikamette tam dere yatağının geçtiği yerde yollarını kesip bir şekilde biz buradayız hadi gelin denecek şekilde bir meydan okumak üzere Uhud'a gelmişlerdi. Fakat aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud'a geldiklerinde sırtlarını dağa verdiler. Yani Müslümanlar İslam ordusu dağ tarafından hücum gelmesin diye arka taraflarında dağ vardı. Karşı taraflarında da ordu konuşlanmıştı. Ebu Süfyan işte tam yerindeydi, baştaydı. Ordunun karşıdan baktığımızda sağ tarafı diyeceğim ama müşrik ordusunun sağı olmaz. Hepsi solda onların. Bir solunda İkrime, henüz Müslüman olmamış tabii ki, Ebu Cehil'in oğlu sıfatıyla orada. Diğer tarafta da Halid bin Velid süvari birliği olarak biraz da geride duruyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o orduyu görür görmez hemen mübarek nazarları Ayneyn tepesine ilişti. Kendilerine göre diğer sağlarında Ayneyn tepesi vardı. Ve oradan bir geçit, o geçidin arkasına saklanarak gelen kişileri de ordu görmeme ihtimali olduğunu hemen feraseti Muhammediyesiyle fark eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayneyn tepesinin üzerine Abdullah İbni Cübeyr komutasında 50 okçuyu yerleştirdi. Ve bakınız dostlar, Uhud'u niye uzun anlatıyorum? Herhalde fark ediyorsunuz. Uhud müthiş bir mesele, müthiş bir derstir. Ayneyn tepesinin okçularına Efendimiz şöyle buyuruyor. Biz ölsek de, biz yensek de, ganimet mallarıyla size doğru koştuğumuzu görseniz de, hatta bir rivayette kuşlar savaş meydanına inip de oradaki ölülerin parçalarını yukarıya doğru kaldırır görseniz bile benden emir almadan asla burayı terk etmeyeceksiniz. Çok açık. Benden emir gelmeden asla burayı terk etmeyeceksiniz. Tamam diyorlar. Emredersiniz lebbeyk ya Resulallah diyorlar ve 50 okçu oraya yerleştiriliyor. Savaş başlıyor. Kılıçlar çekiliyor ama bir kılıç sahnesi var. Onu da söyleyelim de programımızı, sohbetimizi bugünlük burada bir nefes arası bırakalım. Efendimizin bir kılıcı var. Üzerinde cesarette şeref vardır. Geri çekilmekte zillet. Kişi korkarak kaderinden kurtulamaz mealinde bir sözün yazıldığı kılıç vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kılıcı kaldırıyor. Bunun hakkını kim verir? Ebu Dücane atılıyor radıyallahu anh. Ya Resulallah, bu kılıcın hakkı nedir? Eğilip bükülünceye, parçalanıncaya kadar düşman ile savaşmaktır. Aldım ya Resulallah, ben alırım diyerek gençlerin başını çeken Ebu Dücane radıyallahu anh Efendimiz'den kılıcı alıyor. İşte İslam ordusu Sabri İbni Ebi Vakkas'la, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la, Hazreti Hamza'yla, Mus'ab bin Umeyr'le cenk meydanına çıkıyor ve küffara karşısına bir kal'a olarak duruyor. Cenk başlıyor. Çok şiddetli fakat Müslümanların muzafferiyetiyle devam eder şekliyle. Müşriklerin 7 sancaktarı da birer birer tepeleniyor. Sancağı birisi alıyor, o da vuruluyor. O da vuruluyor, hepsi bir şekilde tepeleniyor. Ve artık gerisin geriye kaçanlar var ve ortada bıraktığı ganimetler var. Fakat Uhud işte en acı sahnesiyle belki bundan sonra bizi bekleyen hadiselerle büyük bir ders veriyor. İnşallah onu diğer sohbetimize bırakalım. Kıymetli hocamız galiba yazıyı tamamladı. Hocam ellerine sağlık. Şahid ismi şerifi. Şahid Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerindendir. Şahiden ve mübeşşiren ve nezira ayeti kerimelerinde bizzat şahit ismi geçmektedir kıymetli dostlar. Şahit, ümmetinin haline şahit olan, Allah'ın birliğine şahit olan, kendi ümmetine şehadet ederek ahirette de şehadetçi olan ve ümmetinden kendisini dinleyenlere de dinlemeyenlere de, yanında olanlara da olmayanlara da bir bir şahit olan ve ahirette en önemli şahit olarak görüşüne, nazarına, şahitliğine müracaat edilen zat. Ya Erhamer Rahimin, Efendimiz'i güzel hallerimize şahit eyle, Efendimiz'i imanımıza şahit eyle, Efendimiz'in şahit olduğu yolda şehadet nasip eyle. Sizleri dualarla selamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz ve selam.